Ve ilk konuşmayı yapmak için Andrew Dalby olmalıydı benim için. Ve konuya karar vermemle kendisini İstanbul'da, Sapor İstanbul'a davet etmem arasında hakikaten ve bir dakika içinde İstanbul yapalım, o zaman Andrew Dalby'nin gelmesi lazım, ne olacak diyerek kendisine bir haftada bir mail yazdım. I haven't told you that. Çünkü ne yazacağımı bilmiyorum. Yani Oxford'da tanışmıştık ama yani binlerce insanla tanışıyor. Nasıl hatırlayacak beni onu da bilmiyorum. Anlattım, yazdım ve beklemeye başladım. Çok tahminimden daha kısa bir süre içinde. İnanılmaz onur verici ve muhteşem mütevazi bir mail geldi. Onun için kendisi aramızda. Çok mutluyum gerçekten. I'm really very honored. I can't tell you. Ve fazla uzatmadan ilk konuşmayı yapmak üzere Sapor İstanbul'un ilk konuşmacısı, onur konuğumuz Andrew Dalby'yi almak istiyorum. Bir şehir eğer konuşulacaksa tarihinden başlamak gerekiyor. Tabii ki onu da Andrew'dan başka bize başlatacak bir insan bilmiyorum. Stage is yours.
Well, I'm very grateful for your invitation, and I hope everyone's invitation, to be a part of this conference. A few extra words at the beginning.
Please do, yes.
do you mind? Go ahead.
Çok, I forgot what you said. ben de çok heyecanlandığım için elim ayağım titriyor gerçekten. Çok uzun zamandır çevirmenlik yapmama rağmen gerçekten hayranlık duyduğunuz insanlarla yan yana durmak hiç kolay bir şey değil. Çok özür diliyorum o yüzden.
You must understand, I'm only learning about the food of Istanbul today, right now. I arrived in Istanbul 3 days ago, 2 days ago. 2 days ago. It's not my first time in Istanbul, but I have never been here for more than a few days. And so there is too much to learn. However,
Çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Ben de aynı şekilde size teşekkür etmek istiyorum dedi hatırımda kaldığı kadarıyla. Çok özür diliyorum tekrar. Ben de İstanbul'un mutfağını yeni öğreniyorum. Henüz 2-3 gün önce, 2 gün önce buraya geldim. Ve ilk gelişim değil ama hiçbir zaman, yani daha önceki buraya ziyaretlerimde daha uzun süre kalmadığım için ben de yeni yeni tanışıyorum İstanbul mutfağıyla.
So, if I know anything, it's about the food of Istanbul in the past, 1,000, 1,500, 2,000 years ago. And I know it from written texts. So, thank you for this rare opportunity to learn the tastes of modern Istanbul.
Bugünün mutfağından ziyade daha çok 1500, 2000 yıl önceki İstanbul'daki tatları ve onun mutfağını tanıyorum. O yüzden bu nadir fırsat için size teşekkür etmek istiyorum.
So, here we are in a city that was for many hundreds of years the capital of the civilized world, a city that is still a bridge between continents. And being here, I can feel it, I can smell it, I'm learning to taste it. Go on.
İşte buradayız. Yüzyıllardır dünyanın başkenti olmuş. Pek çok tadın, pek çok kokunun kökeni ola gelmiş. Benim gördüğümden çok kokladığım, hissettiğim, tadına vardığım bir kentteyiz.
You invited me as a historian. History achieves nothing if it doesn't bring the past to life. A historian is nothing if he doesn't communicate. I need to know what this city felt like and smelt like and tasted like 1,000 years ago, and then when I found out, I need to tell you. That's my job.
Ben bir tarihçiyim. Zannediyorum beni bir tarihçi olarak buraya davet ettiniz. Eğer bir tarihçi geçmişi günümüze taşıyamazsa görevini tam anlamıyla hakkını vermemiş sayılır. Bir tarihçi bunu başkalarına aktarmazsa işini yapmış sayılmaz. O yüzden kentin nasıl olduğunu, nasıl koktuğunu, nasıl bir tadı olduğunu ve 1000 yıl önceki halini bilmem gerekir. Fark ettim ki bunu da size anlatmam gerekiyor. Bu benim çünkü işim.
Archaeologists have almost the same aim that I have as a historian. They too want to bring the past to life, but they do it by digging. And there's great work being done in archaeology in Istanbul, retrieving the remains of animals, plants, food and drink that existed in this city 1,000 years ago. So the archaeologists also can begin to tell you how this city felt and smelt and tasted.
Arkeologların da zaten amacı aynı. Benim tarihçi olarak üstlendiğim göreve neredeyse eşdeğer bir sorumlulukları var. Onlar da geçmişi günümüze taşımak istiyorlar. Ama bunu yaparken kazı yapıyorlar. Ve İstanbul'daki arkeoloji adına yapılan işler gerçekten çok büyük önem taşıyor. Ve hayvanların, bitkilerin, yiyeceklerin, içeceklerin 1000 yıl önceki hallerini bize anlatıyorlar, bizimle paylaşıyorlar. O yüzden arkeoloji uzmanları, arkeologlar da bu kentin nasıl bir tadı olduğunu, nasıl koktuğunu ve neye benzediğini çok iyi bilebilirler.
So I could say that I'm an archaeologist of texts and images. They often come together, texts and images. I'm showing you on my first slide the Constantinople section of a road map or route diagram of the Roman Empire, completed maybe about the year 400. It's a later medieval copy. Let's change now.
Bunu değiştirebilir misiniz slide'ı?
How will I indicate that we're changing the slide? Shall I?
You just tell me and I'll just tell them. Yeah?
Okay,
slide'ı değiştirmenizi rica edecek çünkü.
Okay, that's
translate,
fine.
Translate that bit.
Yeah.
Ben de bir tür arkeologum ama benim kazı yaptığım yerler metinler ve görüntüler. Metinler ve görüntüler genellikle el ele yürürler. Ve size ilk slide'ımda İstanbul'un, Konstantinopolis'in olduğu Roma İmparatorluğu'nun yollar haritasının bir kısmını göstermek istedim. Bu da yaklaşık milattan önce 400'e tekabül ediyor. Daha sonra bir ortaçağ kopyasını göreceksiniz bu görüntünün.
And now I think you're looking at the first real map of Constantinople. Tell me if I'm wrong. About 1,000 years later than the first image, but still 600 years old today. This is the Atlas of the Aegean Islands by Cristoforo Buondelmonti, Florentine traveller. It exists in maybe 20 manuscripts, perhaps more, each of which has a different version of the same maps. You've probably already seen other versions of this map. This one is in the British Library in London, and I'd never seen it myself until a few weeks ago when I was looking for images for this paper.
Şimdi ise Konstantinopolis'in yaklaşık size göstermiş olduğumuz ilk görüntüsünden 1000 yıl sonraki halini ama hala bugün 600 yıllık bir tarihe sahip olan görüntüyü görüyorsunuz. Bu Cristoforo Buondelmonti adlı Floranslı bir seyyahın Ege adalarını, Ege'deki adaları çizdiği bir atlas ve bir harita. Büyük ihtimalle 20 tane el yazımında da buna rastlıyoruz. Belki daha fazla miktarda. Ve aynı haritaların farklı farklı versiyonları bulunuyor. Büyük ihtimalle bunun farklı türde yapılmış olan versiyonlarını görmüşsünüzdür. Bir tanesi de Londra'daki British Library'de bulunuyor. Ben de bugüne kadar onu hiç görmemiştim. Bu yazdığım araştırmayla ilgili araştırma yaptığımda görme şansına sahip oldum.
Texts and images are records of the way the people of the past saw the world. Well, no, not quite exactly that, because I want to be really accurate about this. Do that little bit.
Değiştirebilir misiniz? Görüntüler ve metinler aslında insanların geçmişte dünyayı nasıl gördüklerine dair bir tür kayıt. Ya da tam olarak öyle değil aslında. Ben bunu tam da net bir halde size aktarmak istiyorum.
In texts and images, we can learn how writers and artists presented to their audiences the world as they experienced it and as they imagined it. Because of this image, I have to say, imagined. The image that I'm showing you is of an imagined event. This is by a 14th century artist whose work in this lovely manuscript was presented to Emperor Alexis III of Trabzon. But the artist is showing a legendary event of the very distant past. This is Alexander the Great's last dinner, 1800 years earlier than the artist's own time. How does he do this? He could imagine it by way of feasts that he experienced at Trabzon or at Istanbul.
Biz metinlerde ve görüntülerde yazarların ve sanatçıların kendi izleyicilerine dünyayı nasıl deneyimlediklerini gösterdiklerini ancak takip edebiliriz. Onların hayalindekini görebiliriz. Bu görmüş olduğunuz çizimden dolayı hayal etmişler diyorum. Size göstermiş olduğum bu görüntü 14. yüzyılda yaşamış bir sanatçının el yazımında yer almakta. Ve Trabzonlu 3. Alexis'e sunulmuş. Öyle elimize geçmiş. Ancak sanatçı burada efsanevi bir etkinliği, bir olayı resmetmiş. Burada görmüş olduğunuz ortada oturan kişi Büyük İskender ve Büyük İskender'in son yemeği resmedilmiş. Yani sanatçının 1800 yıl önce olmuş bir olayı hayalinde canlandırdığını görüyoruz. Bunu nasıl yapıyor peki? Çünkü Trabzon'da, İstanbul'da sanatçının kendi deneyimlediği ziyafetlerden edindiği bilgiyle bunu çizdiğini biliyoruz.
And we'll have the next image.
Görüntü değiştirebilir miyiz?
And maybe at one or two of those feasts, somebody stumbled away to bed afterwards, as Alexander here is being helped away to bed. People are thinking that he's drunk. Perhaps at one or two of those feasts in Constantinople in medieval times, somebody was poisoned, as this story tells us that Alexander was poisoned. And whether that happened or not, I'm sure that at the end, the servants cleared away the cups and dishes as if nothing had happened. This is the romance of Alexander, the legendary story that developed around the great conqueror in a medieval Greek version.
Bu yaşanan ziyafet, verilen ziyafetlerin birinde ya da ikisinde belki de birileri düşe kalka yatağına doğru yollanmış olabilir. Burada da zaten İskender yardımla dışarıya çıkıyor. İnsanlar Büyük İskender'in kafayı bulduğunu düşünüyorlar. Ama belki de daha önce başka ziyafetlerde olduğu gibi birileri zehirlenmiştir. Belki de biz onu görüyoruzdur. Çünkü bize anlatılan hikayede İskender'in zehirlendiğini duyuyoruz. Ve bu olmuş olsa da, olmasa da eminim ki ziyafetin sonunda oradaki hizmetçiler, hizmetliler masadaki kapkacağı kaldırmışlar. Sanki hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam etmişlerdir. Bu İskender'in büyük romans hikayesidir ve efsanevi bir hikayedir. Bu dev Fatih'in etrafında gelişmiş ve Orta Çağ'da Yunan versiyonunu dinlediğimiz bir öyküdür.
Let's have the next image.
Bir sonraki slide'a geçebilir
miyim? I said perhaps. Sometimes it really happened. Because what you see now is history. History. John Skylitzes, a Byzantine courtier who lived in the late 11th century, was writing recent history as he had lived through it and as he believed it to be. He himself, or a close collaborator, was illustrating it too, because this wonderful Madrid manuscript is from his own lifetime. The Empress Theophano, he believed, you see her on this picture, had poisoned her father-in-law, the famous emperor and scholar Constantine Porphyrogenitus.
Belki dedim, belki üzerinden ilerledim. Bazen de hiç şüphesiz bu öyle şeyler gerçekten olmuştur. Çünkü şu anda gördüğünüz şeyler artık tarih, tarihin ta kendisi. 11. yüzyılın sonlarına doğru yaşamış Bizanslı bir saray mensubu olan John Skylitzes, kendi yaşadığı şekliyle kısa dönem içerisinde duyduğu bildiği tarihi kayda geçirmişti. Ya kendisi ya da onunla beraber çalışan birisi bunları resme aktardı. Çünkü bu görmüş olduğunuz muhteşem Madrid'deki el yazımı çizimde kendi yaşamından, kendi döneminden olan bir görüntüyü biz görüyoruz. Burada İmparatoriçe Teofano, onun yani sanatçının tahminiyle İmparatoriçe Teofano kendi kayınpederi olan ünlü imparator ve bilgin Konstantin Porphyrogenitus'u zehirlerken görülüyor.
Next image, please. A bit later, perhaps just before Skylitzes himself was born, the Empress Zoe had poisoned the powerful minister John the Orphanotrophos, or so Skylitzes had been told. It's unlikely to be true, I think, but the text and this image shows us what people thought. This was the gossip of Constantinople. And I should add that these, if you're interested in the tastes of Byzantium, these are the dinners that you don't want to taste.
Bir süre sonra, belki de Skilicis kendisi doğmadan önce, İmparatoriçe Zoe, bu güçlü bir bakan olan Orfanotrofos Yohannes'i ya da Skilicis'in duyumuyla zehirliyor. Ancak bunun gerçek olmaması mümkün de değil bence. Bize baktığımız görüntüler ve metinler insanların ne düşündüğünü aslında gösteriyorlar. Çünkü bu İstanbul'daki rivayetlerden ve dedikodulardan bir tanesi. Aslına bakarsanız siz de o dönemlerde yaşasaydınız böyle bir ziyafete bence katılmak istemezdiniz.
Next image.
Bir sonraki görüntüye geçebilir miyiz?
And you can understand why Skalitzis found it easy to believe this story of Zoe, because you'll see that she spent her time mixing spices and potions, so why not poisons as well? This text that I'm showing you now is by a different witness, John Psellos, minister and scholar. He was a close contemporary of Skalitzis. They surely knew one another, but Psellos was closer to the center of power. His history was lost from sight for a long time, rediscovered in the 19th century. This is the Paris manuscript. He never says that Zoe poisoned anyone, and he doesn't sketch an image of her because Psellos didn't do illustrated books, but he describes her, as you can read here. I've given the text above. I won't read out the whole text. They can read it. But you can if you like.
can I translate it?
If you like, yes, yes.
Elbette siz de Skilicis'in neden İmparatoriçe Zoe'nin bu gizli faaliyetlerini olduğuna neden inandığını anlamışsınızdır. Çünkü siz de gördüğünüz gibi İmparatoriçe Zoe zamanını bitki baharat karıştırıp iksirler hazırlayarak geçiriyordu. Niye zehir de hazırlamasın? Bir sonraki göstereceğimiz size görüntü başka bir tanık olan yine bir papaz ve bilgin olan John Psellos'tan. O da Skilicis'in sizin döneminde yaşamış birisiydi. Elbette birbirlerini tanıyor olmalılar. Ancak Psellos bu iktidarın merkezine daha yakın bir görevdeydi. Ve onun yazmış olduğu tarihçe çok uzun bir süre ortaya çıkmadı, kayboldu. Ve ancak 19. yüzyılda tekrar keşfedildi. Bu görmüş olduğunuz Paris el yazımıdır. Asla Zoe'nin birilerini zehirlediğini iddia etmez. Ancak burada da gördüğünüz gibi metni birazdan okuyacağım. İsterseniz okuyabilirim size dedi. Onu Zoe'yi böyle tarif ediyor.
Let's have another picture.
Okay. Bir tane daha değiştirebilir miyiz?
Now, Psellos may be absolutely right here. Who would dare to say that Psellos is wrong? But if he caught a whiff of exotic aromas as he passed through the palace portico into the square in front of Hagia Sophia, there was another reason too. To explain this, I call on a third witness, the Book of the Epoch, Regulations for the Trade of Constantinople. These rules were ascribed to the Emperor Leo the Wise, about 150 years earlier than Zoe, but we can suppose that they were still valid at this time. And this text, too, was rediscovered in the 19th century. Here's an extract on the trade in aromatics and spices. I don't have the manuscript to show you. Every perfumier shall have his own shop and not invade another's. Members of the guild are to keep watch on one another to prevent the sale of adulterated products. They're not to stock poor quality goods in their shops. A sweet smell and a bad smell don't go together. I'll pause at that point so that you can translate.
Belki de Psellos bu noktada kesinlikle haklı olabilir. Çünkü onun yanlışını biz nasıl çıkarabiliriz ki? Eğer düşünecek olursak, sarayın portikolarından, koridorlarından egzotik aromalar içerisinde yürüyerek Ayasofya'nın önündeki büyük meydana çıktığında bunları düşünmüş ise bunun bir başka nedeni daha olmalı. Bunu açıklayabilmek için de üçüncü bir tanığı buraya davet etmek istiyorum. Bu da İstanbul'daki ticaretin düzenlenmesinde geçerli olan kuralların yazılı olduğu Book of the Epoch, Piskopos'un kitabından bahsetmek istiyorum. Bu kurallar, bu yasalar akıllı Leo'ya atfedilir genellikle. Ve İmparatorluğu Zoe'den 150 yıl önce yaşamıştır kendisi. Ve ancak yine Zoe'nin zamanında da bunların geçerli olduğunu varsayabiliriz. Bu metin de yine 19. yüzyılda ancak keşfedilmiştir. Ve değişik aromalar ve baharatlarla ilgili ticaret üzerinde yazılı olan kurallardan bir alıntı yapmak istiyorum. Her bir parfüm dükkanının kendi dükkanı olacak, kendi mekanı olacak ve bir başkasının dükkanını asla işgal etmeyecektir. Lonca sahipleri, lonca üyeleri birbirinin gözetim altında tutarak hileli ürünlerin satılmasını kesinlikle engelleyeceklerdir. Kötü kalitede malları dükkanlarında kimse tutmayacaktır, saklamak yasaktır. Tatlı bir kokuyla kötü bir koku asla yan yana olmamalıdır.
There to sell, we get a list of products here, but a list of examples: pepper, spikenard, cinnamon, aloeswood, ambergris, musk, frankincense, myrrh, balsam, etc., etc. Their stalls shall be placed in a row between the milestone and the revered icon of Christ that stands above the calque, so that the aroma may waft upwards to the icon and at the same time fill the vestibule of the royal palace.
Bu dükkanlarda pek çok ürün, sayacaklarımızın yanında da pek çok ürün satılırdı. Kısaca ben üzerinden geçmek istiyorum. Karabiber, Hint sümbülü, tarçın, öd ağacı, amber, misk, buhur, günlük otu vesaire vesaire. Bu dükkanların tezgahları yan yana olmak üzere milyon taşı ile Kalki kapısı arasında yerleşik olmalıydı. Ve bir öteki uçta da, bu yolun öteki ucunda da pek çok kişinin de bildiği gibi saygı gören İsa'nın ikonu bulunmalıydı. Ki bu kokular yükselsin, havaya karışsın, ikonaya kadar, İsa'ya kadar ulaşsın. Ve aynı zamanda da Kraliyet Sarayı'nın vestibülünü doldursun, oradan geçenlere ulaşsın.
Let's have another image.
Bir tane daha görsek mi?
So where exactly in medieval Constantinople would you smell these aromas? Where could you taste these spices between the milestone and the calque, we said? Well, compare Buon del Monte, a close-up of central Constantinople in 1422, not so very different from the same district as known to Leo the Wise long before, except that the great palace itself already is largely gone in this image.
Tabii ki bu dükkanlar başka nerede olabilirdi ki? Bu sarayın civarındaki o güzel meydanda olmalıydı. Ve bunu Buon del Monte ile yazdı, onun yazdıklarıyla da karşılaştırabiliriz. 1422'de İstanbul'un merkezine yakından bir bakış attığımızda aslında bakarsanız Akıllı Leo'nun yaşamış olduğu bölgeden çok da farklı değil. Sadece büyük sarayın büyük bir kısmı artık yok bu resimde.
Let's have another image. So those aromatics, this is where we get to the nub of it. This is the list from the book of the prefect. No, it isn't. We've gone on one more. Is there one before that?
Bir tane daha geçer misin?
Oh, all right. It doesn't matter.
Bir tane daha geçer misin?
It doesn't matter. There isn't one between. We won't worry.
Zannediyorum o görüntü orada olmadığı için.
We have not so much time anyway. But we can see the list from the book of the prefect, because we've translated it already. How did these exotic products, most of them originating thousands of miles away, reach Constantinople? We know that in detail thanks to sources like the Pratica della Mercatura. So that's the next image. The trade handbook of Francesco Balducci Pegolotti, about 1340, a Florentine banker, a fellow countryman of Cristoforo Buon del Monte, but 80 years earlier. He was, for a time, what we would now call manager of the Istanbul branch of an international bank, or to be exact, the agent in Constantinople of the Florentine Bardi family. And he wrote this detailed handbook of Mediterranean trade, the ports, the products bought and sold, the measures used for each, some information on prices. All I can show of the manuscript, which is in Florence, as you see, is part of the first page, with a portrait of the author. Now this, in the printed edition, next image.
Bir sonrakine geçebilir miyiz? Can I translate it?
Of course, sorry.
Peki bu egzotik malzemeler, ürünler ve çoğu da zaten binlerce mil ötede yetişen şeyler nasıl oldu da İstanbul'a buldular kendilerini? Elbette çok ayrıntılı bir şekilde açıklandığı için Francisco Balducci Pegolotti'nin 1340'larda Florence'da yaşamış olan bir banker olan Pegolotti'nin yazdıkları metinlerden Pratica della Mercatura'dan bunu çok iyi bir şekilde öğrenebiliyoruz. Bu Pegolotti, Cristoforo Buondelmonti'nin bir memleketlisiydi ve sadece 80 yıl öncesinde yaşamıştı. Bir sürede bizim uluslararası bir bankanın İstanbul şubesinin müdürü diyebileceğimiz bir görevde burada çalışmıştı. Aslına bakarsanız Floranslı Bardi ailesinin İstanbul ajanıydı kendisi.
And this in the printed edition you see is the chapter heading for some of his lists for Constantinople. Chapter heading for Constantinople and Pera. And I'll just say one or two things that it says there. He's talking about the merchandise that is bought and sold in Constantinople, the trade that is made there, and especially in Pera, because that is where the Westerners go. And he's talking about... and he also mentions, because you'll find this useful if you want a rough guide to medieval Constantinople, that it is 5 miles by land from Constantinople to Pera, but by sea it is half a mile. So go by sea. Take the ferry.
ve Pegolotti yazdığı kitapta çok ayrıntılı bir şekilde Akdeniz'deki ticareti, oradaki mevcut olan limanları, orada satılan alıp satılan bütün ürünleri, kullanılan ölçümleri, her şeyi anlatmıştı. Ben size ilk gösterdiği Floransa'da olduğunu bildiğimiz bir el yazımı göstermek istiyorum. Onun ilk sayfasında hem yazarın bir portresi var hem de bir giriş metni var. Onun basılmış olan kısmı ise İstanbul'u ve Pera'yı anlatmakta. Burada çünkü gördüğünüz gibi alınan, satılan ürünleri tek tek ayrıntılı olarak Pera'da olduğunu belirterek ve Pera'yı tarif ederek anlatıyor. Çünkü Batılılar orada yaşıyorlar ve tam olarak yerini de bilmek isterseniz esas kent merkezinden, yani eski İstanbul'un merkezinden 5 mil ötede, denizden, limandan da yarım mil ötede diyor. İsterseniz gidip ölçebilirsiniz.
Next image.
Bir sonraki görüntüye geçebilir miyiz?
Now here, in an abridged English translation, are some of his lists for Constantinople, sold by the pound, raw silk, saffron, cloves, etc.
Burada ise kısaltılmış bir İngilizce çevirisi var metnin. İstanbul için satılan ürünlerin bir listesi, kısa bir listesi. Pound ağırlık birimi olmak üzere satılan ham, ipek, safran, karanfil, yani tohum karanfil olmak üzere ürünler var ve pek çok başka ürün var.
Next image.
Bir sonraki görüntüye geçebilir miyiz?
And we have cubebs, aloes wood. That's one of the aromatics that was listed in the Book of the Epoch. We have rhubarb, mace.
Burada ise Hint biberi tohumu var, kebabe. Öd ağacı ve bu zaten Piskopos'un kitabı Book of the Epoch'ta bahsedilen ürünlerden birkaçı. Rhubarb, yine Hint biberi tohumu.
Next image.
Bir sonrakine geçebilir miyiz?
And we have long pepper from northeast India.
Hindistan'ın kuzey doğusundan uzun ince biberler. Dar. Efendim? Dar olsun.
And next image.
Bir sonraki görüntüye geçebilir miyiz?
We have galanga from China or Indonesia.
Çin ya da Endonezya'dan gelmiş olması gereken galanga.
What I saw yesterday in Kadıköy was galanga from China.
Dün Kadıköy'de gördüğüm galanga Çin'den gelmişti mesela.
And next image.
Bir sonrakine geçebilir miyiz?
We have camphor from Malaysia and Sumatra.
Malezya ve Sumatra'dan kafuru.
That's a camphor tree from Singapore.
Bu Singapur'dan, Singapur'daki kafuru ağacı.
Next image.
Bir sonrakine geçebilir miyiz?
And we have nutmeg and mace, which was already listed above. Pegolotti, as a Mediterranean merchant, sees no relation between mace and nutmeg. But the producer in the Spice Islands in Eastern Indonesia and the cook and pharmacist in Constantinople might well think of these two aromatics as a pair. In this image you see the mace, the red inner husk, not the nutmeg which lies inside it.
Burada ise küçük Hindistan ceviziyle onun kabuğunu oluşturan küçük Hindistan cevizi kabuğunu görüyorsunuz. Besbase. Besbase'yi görüyorsunuz. Pegolotti, Akdenizli bir tüccar olsa da bu ikisi arasında pek bir ilişki kurmaz. Ancak Endonezya'nın doğusundaki baharat adalarındaki imalat eden kişiler ya da bunu pişiren aşçılar ya da eczacılar, İstanbul'da yaşayan kişiler bunların ikisini bir çift olarak beraber fakat ayrı düşünürler. Burada da zaten hem besbaseyi hem de küçük Hindistan cevizinin yani nutmeg'in kendisini görüyorsunuz. İkisi farklı olarak ele alınıyor.
Next image.
Bir sonrakine geçebilir miyiz?
Yes, that's right. We have spikenard, also listed in the Book of the Epoch already. And I'll break off at this point in case you doubt that spikenard would be one of the tastes of Byzantium. One thinks of it much more as an aromatic. To give you a handy recipe written down 800 years earlier than Pegolotti by a Byzantine doctor, Anthimos, who, under suspicion of treason, fled to northern France, became court physician to King Theodoric of the Franks, and wrote a diet handbook for the king. A far stretch for Byzantine science. I won't give you the whole recipe for beef casserole, which he writes out very carefully, just the spices at the end. Recipe for beef stew, yes. Then grind 50 peppercorns, costus and spikenard the weight of half a solidus, cloves the weight of a trimesis, all these ground together in an earthenware bowl, adding a little wine.
Hint sümbülü, bu Episkopos'un kitabında, Book of the Park'ta da geçmişti. Ondan bahsetmek istiyorum ama burada Hint sümbülünü bir baharat gibi düşünmememiz lazım. Aroma veren bir ürün olarak düşünmemiz lazım. Ve Bizans'ın tatlarından birisiydi. Onunla ilgili daha sonra, Pegalotti'den 800 yıl sonra Bizanslı bir doktor olan Antimos'un yazdığı yemek tarifiyle anlatmak istiyorum. Antimos ihanet şüphesiyle sürülmüş ve maalesef Kuzey Fransa'ya kaçmış ve orada Frankların Teodor'u diyebildiğimiz İmparator Teodor'a saray doktoru olarak atanmıştı. Ve kendisi için özel bir beslenmeye yönelik kitap, el kitabı, yemek kitabı yazmıştı. Size tüm oradaki detaylarıyla güveç etin tarifini vermeyeceğim ama tarifin sonunda eklemiş olduğu baharatlarla ilgili biraz beklemek istiyorum. Et güveçin tarifinde 50 tane çekilmemiş biber tanesini güzelce çekin. O üzerine Hint sümbülü, bunun bir birimi de var, solidusun yarısı kadar diyor. Ve trimisisin bir çimdik olması hesaplanarak karanfil tohumu. Bunlar güzel toprak bir kapta güzelce karıştırılır, üzerine de şarap eklenir.
Next image.
Bir sonraki görüntüye geçebilir miyim?
And going back to Pegolotti, the merchant's handbook, we get now a list of spices available in larger quantities and therefore sold by the hundredweight, by 100 pounds. Round pepper, that is common black pepper, common I say, but it was costly enough in medieval times. Anthimos wanted 50 of them in that stew, but then a king was paying for it. And ginger, okay.
Pegolotti'ye tekrar dönecek olursak tabii ki çok büyük miktarda bulunması gereken başka türde baharatları da listeliyor. Ve o zamanlar 100 pound'a tekabül edecek 100 weight denen bir ölçekle bunlar ölçülüp yazılmış. Bunlar yuvarlak karabiber taneleri, bizim bildiğimiz karabiber taneleri ama o zamanlar için tabii ki bunlar sıradan karabiber taneleri değildi. Çünkü orta çağda bunlara ulaşmak çok pahalıya mal olabiliyordu. Antimos da o bahsettiği et güveçte bundan 50 tane olsun istiyordu. Ama bunun parasını zaten bir kral ödüyordu. Bunun yanısında bir de zencefil.
And next image.
Bir sonrakine geçebilir miyiz?
And Zeduri from southern India, related to ginger.
Yine zencefil alakalı olarak Hindistan'ın güneyinden limon renkli bir zerdeçal.
And incense from Arabia and Somalia, that's frankincense mentioned in the Book of the Epoch, but also perhaps other kinds of incense, including storax. And sugar, originally from eastern Indonesia and India, but by this time available from Syria. Very important spice in medicine and cookery.
Arabistan ve Somali'den gelen özel bir esans. Bu tabii bizim bildiğimiz günlük otu, buhur olmalı. Bah. Ak günlük. Günlük otu diye de geçiyor, sıla diye de geçiyor. Pek çok adı var. Piskopos'un kitabı Bobukov da Epark'ta geçer. Ve tabii ki bunun yanı sıra Sığla ve Endonezya'nın doğusundan gelen şeker ve sonradan Hindistan'dan da bu ithal edilmiş, getirilmiş. Ve bu sefer bu tarifte Suriye'den gelmiş olan başka bir baharat diye adlandırılmış şeker. O zaman, o dönemde tıpta ve yemek pişirmede çok önemli bir bileşen, çok önemli bir baharat.
Next image.
Bir sonrakine geçebilir
miyim? And cinnamon, which is also listed in the Book of the Epoch, from Sri Lanka, of course, and Southeast Asia, the inner bark of the cinnamon tree, it's the tree that you see in the image.
Bir de tarçın, yine Piskopos'un kitabında, Book of the Epoch'ta geçiyor. Sri Lanka'dan ve Asya'nın güney doğusundan getirilmiş. Tarçın ağacının kabuklarının iç kısmından elde ediliyor. Burada görüntüsünü de görebiliyorsunuz. Bir sonrakine geçelim.
And mastic, yes, there it is. I think, yes, a little drop of mastic. From much closer to home, from Chios. Still possessed by the Byzantine Empire at the moment when Pegolotti was writing, but taken over by Genoa a few years later.
Pegolotti'nin yazdığı dönemde hala Bizans İmparatorluğu'na ait olan Sakız Adası'ndan, yani kente daha merkezde yakın olan bir yerden gelen mastika ya da sakız maddesi. Daha sonra bu ada birkaç yıl sonra Cenevizler tarafından ele geçirilmişti.
Next image.
Bir sonrakine geçelim.
And now sold by the cantar, which may be by 400 pounds. We have raisins, which were good for a sore throat, says Anthimos, and I think he's probably right.
Bir de 400 pound ölçeğine tekabül eden kantar denilen bir ölçekle satılan kuru üzüm, sultan üzümü. Bu Antimos'un deyişiyle boğaza çok iyi gelen bir şey.
Next image.
Bir sonrakine geçelim.
And pistachios, good food and suitable for the digestion, says Anthimos, and I think he's right.
ve fıstık, Antimos 6. yüzyılda hem iyi bir yiyecek hem de sindirme için çok iyi geldiğini söylüyor ve bence haklı zaten.
Next image.
Bir sonrakine geçelim.
And sold by various other measures, we have dates, hazelnuts, walnuts, I'm just taking examples, and salted sturgeon tails. Now, why doesn't Pegolotti list caviar among goods that are sold at Constantinople?
Yine başka ölçeklerde satılan pek çok başka şeyden de bahsediliyor. Hurma, fındık, ceviz, tuzlanmış mersin balığı kuyruğu, pek çok başka şey daha bahsediyor. Peki Pegolotti bunları yanı sıra neden İstanbul'da satılan bir ürün olarak havyardan hiç bahsetmemiş? Havyarı biliyordu.
Next image.
Bir sonrakine
geçelim. He knew about caviar because in this text that you see on the screen, he listed it as on sale at the great trading port of Tana, near modern Rostov, at the mouth of the Don, head of the Sea of Azov. He says, caviar is sold by the fusco, and a fusco is the tail half of the fish's skin, full of the fish's roe.
Pegolotti, havyarı satıldığını söylüyor. Yani satış listesinde yer alan ürünlere eklemiş. Ve Azov Nehri'nin hemen başında, Don Nehri'nin döküldüğü yerde, şu anda Rostov kentinin yakınlarında bulunan Tana liman kentinde satıldığını söylüyor. Havyarın satışı fusco üzerinden yapılıyor, fusco birimi üzerinden oluyor. Ve balığın içindeki yumurtaların doldurulduğu, kendi derisinden, pullarından yapılan kuyruğunun yarısıyla sınırlanan bir ölçek.
Next image.
Bir sonrakine geçelim.
And another traveler who saw caviar at Tana was the Spaniard Pero Tafur in about 1437. He was a long distance traveler and a diplomat for King John II of Castile. He thought that he belonged to the noble house of Guzman. He also thought that he was a blood relative of the Byzantine emperor. That's John VIII, by that time the last emperor but one. John VIII needed friends if ever a man did, so he played along with Pero Tafur's genealogical fantasies. But never mind all that, Pero Tafur was an observant traveller, especially worth reading if you want to know the early history of caviar. Let's do that bit and then we'll do the text.
Yine Tana'da havyarı gördüğünü iddia eden bir başka seyyah ise İspanyol Perotafur. Perotafur bahsetmem gerekirse çok uzun mesafeleri kat eden bir seyyah ve Kastilyalı 2. John'un himayetinde olan bir diplomat. Onun için geziyor. Ve Guzman'ın ailesine ait olduğunu, onunla bağlantısı olduğunu, hatta akraba olduğunu düşünüyor. Elbette Bizans imparatoru da bunu hiç bozmuyor. Yani bu bahsettiğimiz imparator son imparator olan 8. Yohannes. Tabii ki herkesin olduğu gibi onun da arkadaşlara, dostlara ihtiyacı olmalı. O yüzden de Perotafor'un bu genetik hayal gücüne hiçbir itirazı olmadan eşlik ediyor. Ve tüm bunları bir yana bırakırsak, Perotafor aslında çok gözleme kuvvetli olan bir seyyahtı. Ve özellikle de Havyar'ın erken tarihçesini öğrenmek istiyorsanız çok kayda değer şeyler yazmıştı. Okumanızı tavsiye ederim.
We'll do this text a little briefly. They kill there, in the River Don, certain fish which they call Merona. These fish, they say, are very large, and they put their eggs into casks and carry them all over the world, especially to Greece and Turkey, and they call them caviar. The eggs look at first like black soap. And they take them when they're soft and press them with a knife and put them into braziers, which makes them hard, and they look like the eggs of fish. Well, they are the eggs of fish. This caviar is very salty. So, question, could you get caviar in Byzantine Constantinople? If Tafur says it went especially to Greece and Turkey, surely that means that you could get it here.
Bahsetmiş olduğu metinde Havyar'dan şöyle bahsediyor. Bu balığı, belli bir balığı, Merona adı verilen balığı burada öldürüyorlar, burada yakalıyorlar. Ve bu balıklar çok büyük balıklar. Yumurtalarını tüm dünyanın her yerine, özellikle de Yunanistan'a ve Türkiye'ye satıyorlar. Söz konusu balığın yumurtaları siyah sabuna çok benziyor. Ve yumuşakken, daha sertleşmemişken bu yumurtalar alınıp bir bıçakla bastırılarak mangalda sertleştiriliyor. Ve sertleştiği zaman balık yumurtasına benziyor. Zaten balık yumurtası. Ve çok tuzlu bir havyar bu. Peki o zaman bütün bunları öğrendikten sonra Bizans dönemi İstanbul'unda acaba havyar satılır mıydı? Havyar bulunur muydu? Eğer Tafur zaten bunun Yunanistan'a ve Türkiye'ye satıldığını söylüyorsa bulunuyor olması lazım.
Let's have another image now. Let's see. Oh no, we'll stick with that one. We'll stick with that one. Okay. Yes, you certainly could get it here, at least from the 12th century onwards, if this satirical poem is really from the 12th century. This is from the Prodromic Poems, possibly addressed to the Emperor Manuel Komnenos, and definitely linked to Constantinople. A line saying, "You cut it as thin as a caviar seller." If the speaker could make that joke, it means that there was caviar and there were caviar sellers in Constantinople.
Tabii ki bunu söyleyebiliriz. En azından 12. yüzyılda yazıldığını düşündüğümüz ve 12. yüzyıla atfedilen hiciv dolu bir şiire bakacak olursak bunu söyleyebiliriz. Bunların adı Prodromic Poems, yani Prodromos'a atfedilen şiirler. Manuel Komnenos'un yazdığı düşünülüyor. Diyor ki satırlardan bir tanesinde, bu kestiğini sanki havyarcı gibi kestin, çok ince kestin diyor. Yani bunu yazan kişi, bu şiirleri yazan kişi böyle bir şaka yapabiliyorsa, o zamanlarda İstanbul'da havyarcı da vardı, havyar da satılıyordu.
So we'll have the next image.
Bir sonrakine geçebilir miyiz?
But I'm a little worried about this line of verse. I'm sorry that it's such an unclear manuscript that on this occasion, this is the best that I could do. I should say, I'm really happy that you've asked me to do this at this time, because this is the time at which so many valuable medieval manuscripts can be found on the web. And it's possible to read these things very close to the time when they were written, which makes a change from reading them in printed books.
Tabii ki bu çok karışık olduğunu, bu kadar zor bir metinden bahsettiğimi anladığınızı biliyorum. Ben de tabii ki zorlanıyorum. Ama Çok memnunum ki burada bunları konuşabiliyoruz, bugün bunlara erişebiliyoruz. Çünkü internet üzerinde bu kadar fazla el yazımını çok yakın dönemde birbiriyle eşleştirerek okumamız mümkün ve karşılaştırma yapabiliyoruz.
Yes, so although it's so unclear, and forgive me, you can maybe, if you read Greek, see the Haviaropouli at the end of the line. Those are the caviar sellers. The first evidence, I think, in Byzantine Greek texts for caviar.
Karışık biraz metin. Okuyamıyorsanız orada Haviaropouli yazıyor. Haviaropouli yani havyar satıcısı. Ama ilk kez bir metinde Yunan kökenli, antik Yunan kökenli metinlerde ilk kez bu kelimenin geçtiğini, bu metinde geçtiğini söyleyebiliriz.
But I'm a little worried about this line of verse because caviar as I know it, of course I wish I knew it better, cannot be cut thin. It can't be cut at all. It has to be spooned.
tabii ki benim kafamı karıştıran başka bir şey daha var. Hepinizin bildiği gibi havyarı öyle bıçakla falan kesmek mümkün değil. Yani bıçakla kesilmez havyar. Tam tersine kaşıklanır. O orada biraz kafa karışıklığı oluşabiliyor.
So one answer to my problem is offered by Pero Tafur, the Spanish traveler I just quoted. He describes caviar being pressed and baked after it was hard, after which it was hard, and maybe then you could cut it. Is that the answer?
Benim bu yaşamış olduğum soruna belki de yanıtı bu biraz önce anlatıldığım İspanyol seyyah Pero Tafur verebilir. Havyarı tanımlarken Tafur onun bastırıldığını, sıkıştırıldığını ve sonra da pişirildiğini, fırında pişirildiğini söylüyor. Ve sonra da sertleştiğini belirtiyor. Belki de o zaman kesilebiliyordu. Yani bizim aradığımız yanıt acaba bu mu?
Next image.
Bir sonraki görüntüye geçelim.
Or is it that the caviar sellers in Byzantine Constantinople sold botarga as well? This is another traditional fish roe product, as I'm sure you know, made from the eggs of grey mullet, pressed and dried. Cutting it thin is exactly what you must do, because it has a very concentrated flavour, and because it's expensive.
Belki de bahsettikleri şey botaryaydı. Yani burada sizin hepinizin bildiğini düşünüyorum. O zamanlar satılan ürünler arasında, havyar diye satılan, yani İstanbul'da satan kişiler, bu botaryayı da mı satıyorlardı? Botarya kefal değil mi? Kefalden yapılan, kefalin yumurtalarından yapılan çok geleneksel bir yiyecek ve havyarın yan ürünü gibi. Onun tabii ki ince ince dilimlemek mümkün. Çünkü çok konsantre bir tadı var ve çok pahalı o yüzden de.
Next image.
Bir sonraki görüntüye geçelim.
And botarga is better avoided. As the 11th century Byzantine scientist Simeon Seth advised the young emperor Michael VII, who, as it turned out, was too weak to be an emperor. He would have been all the better, perhaps, if he'd been allowed by his medical adviser to eat a little botarga now and then. Instead, he gave up the throne and became a bishop. We'll do that one.
11. yüzyılda yaşamış Bizanslı bilim insanı Simeon Seth, genç imparator 6. Mikail'e tavsiyede bulundu ve belki de onun dediğini takip etmeli ve yememeliyiz. Yani yemesek daha iyi olur. Çünkü öyle bir tavsiyede bulunuyor. Onun tıbbi danışmanı olan kişinin tavsiyesi üzerine azıcık yeseydi o bataryayı, belki arada sırada yeseydi daha iyi olurdu. Onun yerine tahttan vazgeçiyor ve bir papaz olmaya karar
So far, I've been talking about the aromas, the spices, the strong flavors of this medieval city. But do you see what I've been doing? I've been showing you at the same time the range of written sources that you have to use. A very wide range if you need to find the little details about the real tastes of Byzantium, about the real tastes of any ancient or medieval civilization.
Şimdiye kadar anlattıklarım hep bu çeşit tatlandırıcı, aroma verici ürünler, baharatlar oldu ve bu Orta Çağ kentinin güçlü tatları hakkındaydı. Ama bunun tek mümkünatı, yani bunun imkanını bize tek veren şey bu farklı size sunmuş olduğum kaynaklar. Bu yazımları, metinler olmasaydı bunları inceleyip aralarından cımbızla çeker gibi küçük detaylarda bunları bulamazdık. Hep tüm bunların hepsi bir araya geldiğinde bize bir genel fikir veriyor.
I've just mentioned Simeon Seth. You see a short extract on screen from his alphabetical guide to the properties of foods. He came from Antioch, which in his early years was still a Byzantine possession. But he apparently studied and certainly spent some time in Cairo. Doctors traveled. He had an Islamic education, unusual among Byzantine Greek writers. He was perhaps the first to bring Islamic medicine and dietary science into Greek. And I'd already mentioned his distant predecessor, Anthimos, the Byzantine doctor who fled to northern France and took Byzantine science to the far west in the 6th century. And I've mentioned the trader Pegolotti from Florence, the travellers Buondelmonti from the same city, and Perrotafur from Spain. I'll stop at that point so that you can translate there.
Biraz önce Simon Set'ten bahsetmiştim ve zaten ekranda yazmış olduğu yiyeceklerin özelliklerine alfabetik bir kılavuz, alfabetik bir rehber adlı metinden alınan bir görüntüyü görüyorsunuz. Simon Set Antakyalıydı ve genç yaşlarındayken hala Bizanslıydı. Bizans mensubuydu, Bizans tebaasıydı. Ve büyük bir ihtimalle de çok uzun bir süre Kahire'de yaşamıştı. Orada İslami bir eğitimle tabi oldu ve Bizanslı Yunan yazarların çok nadiren görülmesine rağmen, bunların arasında çok nadiren görülmesine rağmen belki de ilk kez İslami tıp ilkelerini ve bunun bilgilerini Yunanca'ya aktardı. Zaten onun çok uzaklardan, çok eskilerden meslektaşı olan Bizanslı doktor Antimos'tan bahsetmiştim. 6. yüzyılda Fransa'ya kaçmıştı. Floransalı Pegoletti'den de bahsettim. Yine aynı kentten hemşehrisi Buondelmonti'den bahsettim. Ve İspanyol Perrotafur'u da dile getirdim.
I've quoted the historians Psellos, highly educated courtier, and Skalitzes. In the search for caviar, I've brought in the prodromic poems contemporary with Emperor Manuel. I've moved rapidly from the 6th to the 15th century to trace individual tastes and ingredients. And why not? I need to do this. But to understand how people ate and to consider some of the everyday local ingredients in their diet, it may help to focus on a shorter period.
Pselos ve Skilises olmak üzere tarihçilerden alıntılar yaptım. Belki de Javier arayışına girdiğimiz zaman bahsetmemiz gereken 12. yüzyılda yaşamış Manuel Komnenos'tan da bahsetmem gerekir diye onun yazmış olduğu şiirlere biraz değindim. Hızlı bir şekilde 6. yüzyıldan 15. yüzyıla geçtim. Ve çok özel tatların, dokuların, malzemelere izlemek istedim. Niye yapmayalım zaten? Bunu yapmam gerekiyor. Çünkü insanların nasıl yediklerini ve kimilerinin her günü, günlük yaşamları nasıl geçirdiklerini anlayabilmek ve onların beslenmelerindeki her gün masalarında olan malzemeyi anlamak için bizim daha kısa bir döneme odaklanabilmemiz için bu gerekiyor.
We'll take the next meet briefly.
Bir sonrakine geçebilir miyiz?
And we'll go very quickly past this because that... Oh yes, well that's exactly what I want. That's fine. We did skip it without me even noticing. Fine, fine. Now, here's a rather private dinner. Constantine Porphyrogenitus, a young man, is entertaining his co-emperors, his two brothers-in-law, to lunch. The Greek text says Ariston, lunch. At the end of which they will be politely dragged away to the monastery on Kynaliada. Of which we have, that I may have already mentioned, perhaps I didn't. This time, Constantine Porphyrogenitus has the upper hand. He was the only one, him on the right, who enjoyed this lunch. He was clearing the decks.
Yine başka bir ziyafet görüntüsü. Bu daha özel bir ziyafet, bir yemek. Genç bir adam olarak gösterilen Konstantin, yine eş imparatorları, kendi kayınçolarını ya da kayınpederlerini öğlen yemeğinde ağırlıyor. Orada zaten yazıyor Ariston, öğlen yemeği. Ve bu yemeğin sonunda nazik bir şekilde kollarından tutularak, belki bahsettim, belki bahsetmedim, Kınalı Adaya götürülüyor. Burada aslında 6. Konstantin Porphyrogenitus'un, elinde çok büyük bir koz var. Belki de bu öğlen yemeğinden en büyük keyif alan ya da tek keyif alan kişi oydu. Çünkü ortadan herkesi temizliyordu. Masayı olduğu gibi.
You see the two brothers-in-law at dinner, and you see them also, they appear twice in the image, at the foot of the steps. They are being gently persuaded away from the royal palace towards the monastery.
Kayınçolarını masanın ortasında, Konstantin Profigenitos'u 6. Konstantin'de sağda görüyorsunuz. Ancak bu resimde iki kez resmedilmişler. Bir de merdivenlerin bittiği yerde nazik bir şekilde kollarından tutularak saraydan uzaklaştırılıyor.
Next image.
Bir sonraki görüntüye geçebilir miyiz?
They were going to meet their father, Constantine's father-in-law, Romanos, who had been sent into monastic exile on the same island a year before. And now I bring in another contemporary source, Bishop Liutprand of Cremona in Italy, who travelled to Constantinople in 949 on a diplomatic mission.
Bu saraydan uzaklaştırılan kayınçoları, öyle deniyor herhalde, kayınçoları, babaları Konstantin'in kayınpederi olan Romanos'la buluşacaklar. Romanos da zaten bir manastıra sürgüne bir yıl önce gönderilmişti. Şimdi başka bir yine o dönemin çağdaşı olan özür dilerim, çağdaşı olan bir başka kaynaktan daha bahsetmek istiyorum. Diplomatik bir görevle 949 yılında Konstantinopolis'e seyahat eden İtalya'daki Cremona kentinde yaşayan Papaz Litropat.
Do we have another image there?
Bir tane daha olması lazım. Geste geçebilir miyiz?
What's the next? Yes. Okay. Yes, we do. According to Liutprand, when the two young former emperors reached the monastery where they would live the rest of their lives, their father said to his sons, "Here is boiled water for you, colder than Gothic snows. Here are sweet broad beans, greens, fresh leeks. Now it is not luxury seafood that will make you ill, but rather our frequent fasts. Our modest abode has no room for a large and extravagant company, but it is big enough for your empire, which is now here, keeping company with your father in his old age."
Litropan'da göre Romanos oğullarını karşıladığı zaman şöyle bir konuşma yapmış kendilerine. "İşte sizin için su kaynattık. Gotik karlardan daha soğuk. Ve sizin için tatlı kuru fasulye, yeşillikler, kereviz, bakla hazırladık. Bu sizi hasta edecek çok lüks deniz ürünleri değil belki ama bizim sık sık yapacağımız oruçların bir parçası olacak. Naçizane yaşadığımız yer bu kadar çok şeyi, bu kadar çok fazla yemeği tutabilecek kadar geniş değil. Ancak sizin imparatorluğunuz için yeterince zengin olmalı bu sofra. Çünkü bu yaşlı haliyle babanıza siz de eşlik etmek zorunda kalacaksınız."
Next image.
Bir sonraki görüntüye geçebilir miyiz?
According to the same Liutprand, how did he hear these anecdotes? Romanos, former emperor and now monk, the same person, enjoyed working in the kitchen garden. Quote, "We are told by reliable witnesses that when his sons reproached him for weeding the beans, he replied, 'It is a more glorious kingdom to serve the humbler needs of God's servants than to rule over the proud sinners of this world.'"
Aynı kişi olan Litropan'da, yani daha önce imparatorluk yapmış ve artık bir rahip olan ve inzivaya çekilmiş bir rahip olan Romanos ve Kapenos bunları nasıl duymuştu, nereden biliyordu? Aslında mutfağın bahçesinde çalıştığı için duymuştu. Ondan alıntılıyorum. Bize güçlü kaynaklardan, güçlü tanıklardan gelen bilgiye göre bakliyatı ve fasulyeleri ayıklarken oğulları yanına geldiğinde kendisi şöyle söylemişti. Aslına bakarsanız Tanrı'nın hizmetkarlarına, onların alçak gönüllü ihtiyaçlarına hizmet etmek, bir imparatorluğa hizmet etmekten ve onun dünyasındaki gurur, kibir dolu günahkarlara hizmet etmekten daha iyidir.
We'll stay with that image. How are we doing for time, Tuba? Very good. You knew exactly. Right. Okay. Okay. We maybe skip one or two things, but sure, we'll go ahead. Sure. So, what did Romanus and the other monks grow in their monastery kitchen garden? Well, I can tell you month by month, because for this we have a wonderful source written at the instructions of Romanus's son-in-law, the man you just saw enjoying his lunch, Constantine Porphyrogenitus, and here he is again. He ordered the compilation of the Geoponica. And I myself have written a translation of this Byzantine work on farming, which I can actually show. There is a copy in my bag, but it includes a handy list of the vegetables that you should plant each month just around here. And here's the introduction to that list, in which you can see the last phrase, in the climate of Constantinople, I think. Yes. The last word, Constantinopolius. Constantinopolius.
Romanos, Lakopenos ve diğer rahipler manastırın mutfağının arkasındaki bahçede neler yetiştirdiler? Size ay ay bunu anlatabilirim. Çünkü bunun için kaynak olarak kullanabileceğimiz harika bir metin var. Romanos'un damadı olan, biraz önce öğlen yemeğinde keyifle öğlen yemeğini yiyen Konstantin Porphyrogenitus'un yazmış olduğu bir metin var. Burada yine görüntüde görebiliyorsunuz. Geoponika adını verdiğimiz bir derleme yazmış. Ben de Bizansların bahçecilik ve çiftçilik üzerine yazmış olduğu bir kitap bu. Ben de onun bir çevirisini yapmıştım. Yanımda da bir kopyası olması lazım. Bu Geoponika'da her ay burada, İstanbul'da yani, ekilmesi gereken şeylerin ve sebzelerin listesi yer alıyor. Ve bu listenin girişinde, hemen başlangıcında zaten, İstanbul'un ikliminde yazıyor. Son satırda ilk kelime Konstantinopolia olması lazım.
Next image.
Bir sonrakine geçebilir misin?
We'll go quickly through these, but just glance at them as you can. This is the first time that I've been able to see the manuscript, although I've translated the text into English from a Greek edition, but the manuscript is just newly available online. A wonderful gift. And I think if we could, it would be nice in the context of this symposium to publish the four pages of the manuscript. I don't know if that would be possible, but it would be a very good idea because it is a calendar for the whole year for Constantinople, for Istanbul, therefore for the kitchen garden. So, just briefly, what you sow in January: sea kale, orach, fenugreek. Then in February, parsley, leek, onion, and so on.
Burada görmüş olduğunuz el yazımını, manuskripti, ilk kez ben de şahsen görme şansına sahip oldum. Çünkü çevirisini yapmış olsam da metnin orijinalini artık internette, webde bulabiliyoruz. Çok şanslıyız. Bence bu fırsatı kullanarak bu yapılan etkinlik, sempozyum sonunda bu yayınlanmış olan 4 sayfayı da dahil edecek şekilde bir kitap hazırlanabilir ve böylece baskıya girmiş olur. Çok güzel bir kaynak olur. Çünkü burada tek tek her ay İstanbul'da, Konstantinopolis'te nelerin yetiştiğini sizinle bildiğiniz gibi listelememiz ve antik metinlerle dayandırmamız mümkün olabilecek. Ben de üzerinden geçmek istiyorum çok kısaca. Mesela Ocak ayında deniz lahanası, karapazı ve çemen otu ekilirdi.
February, March, April are there, and in May, chard and lettuce are planted out.
Şubat'ta, Mart'ta ve Nisan'da pazı ve marul ekilirdi.
Next image.
Bir sonraki görüntüye geçelim.
In June again, chard is sown and little leeks are planted out, covered in mud, in damp soil, and so on. July, August, September are all there.
Haziran ayında yine karapazı ekilirdi ve küçük kereviz yaprakları, pırasa, çamurlu bir toprağa, ıslak bir toprağa ekilir. Onun yanı sıra yine pazı gibi, ebegümeci gibi, marul gibi başka sebzeler de ekilirdi. Yine Temmuz'da, Ağustos'ta bu devam ederdi.
Next image.
Bir sonraki görüntüye geçelim.
And in October, lettuce and chicory and so on are sown for the new year. And November and December are still there.
Ekim ayında yine marul, ebegümeci, yeni yılda hasat edilmek üzere ekilirdi. Yine Kasım ayı, Aralık ayı, ekim ekilecek bitkiler orada listelenmiş.
So, publish those few pages with a translation and alongside the quotations from Liutprand, which give a sidelight on the fate of emperors who suddenly become monks. Would you have known without Liutprand that Romanos, the emperor, used to spend time weeding the beans?
Eğer bu sempozyumda gösterilen, paylaşılan bu bildirileri yayınlayacak olsak, elbette İstanbul'daki yaşayan Lütrebant'ın söylemiş olduklarından da alıntı yaparak çok güzel bir bilgiye ulaşırdık. Bize Lütrebant bu imparatorların kaderi değişen ve sonrasında birer rahibe dönüşen bu kişilerin neler yaşadıklarını söyleyen bilgileri erişebilir miydik? Çünkü bu belgeler, bu kaynaklar olmadan Romanos Lakapenos'un oturup da fasulye ayıkladığını, ot biçtiğini öğrenebilir miydik?
So we'll have another image.
Bir tane daha geçebilir miyiz?
Yes, that's right. Yes, that's right. Put them alongside also this little quotation from the 12th century Jewish traveler Benjamin of Tudela, which you see, the land is very rich in all delicacies and in bread, meat and wine. Wealth like that of Constantinople is not to be found in the whole world. Here also are men learned in all the books of the Greeks, and they eat and drink every man under his vine and his fig tree.
Bunların hemen yanı başına 12. yüzyılda yaşamış Yahudi seyyah Tudela'nın, yani Toledo'nun olması lazım, Benjamin'in söylediklerinden bir alıntı yapalım. Bu ülke, bu memleket her türlü lezzet açısından çok zengin bir yer. Ekmeği, eti, şarabı bol. İstanbul'daki gibi bir servet dünyanın hiçbir yerinde bulunamaz. Burada insanoğlu tüm Yunan kitaplarından pek çok şeyi öğrenebilir. Ne yediklerini, ne içtiklerini ve üzüm bağlarının altında, incir ağaçlarının altında neler yaptıklarını görebilir.
So you see, it's often said that Constantinople in its last century before the Turkish conquest was a half-empty city in which the abandoned buildings had turned into ruins and from ruins into fields and gardens. There may be something in this, but Benjamin visited during the reign of Manuel Komnenos. The very last flourishing that was of Constantinople's prosperity in the mid-12th century. And he seems to confirm with this sentence that Constantinople was already a green place back then, a place of kitchen gardens and fruit trees.
Sıklıkla dile getirilir, İstanbul'un Türklerin istilasından önceki yüzyılda neredeyse yarı yarıya boşalmış bir kent olduğu, terk edilmiş binaların yıkıntılara dönüştüğü ve bu yıkıntılardan tarlaların, bahçelerin oluştuğu hep dile getirilir. Belki bunun içinde bir gerçek payı, başka bir bilgi saklıdır. Ama söz konusu bahsetmiş olduğumuz seyyah Manuel Komnenos'un iktidarı döneminde İstanbul'un bu gelişmekte olan, büyümekte olan, zenginleşen zamanında Konstantinopolis'i ziyaret ettiğinde 12. yüzyılda Konstantinopolis'in zaten yeşillik içinde bir kent olduğunu dile getiriyor. Ve mutfak bahçelerinin, meyve bahçelerinin her yerde olduğunu söylüyor. Yani ilginç bir şekilde Lütrepant ve daha önceki Romanos, İmparator Romanos'u zaten bunu onaylıyor.
Let's have the next image.
Bir sonraki slide geçebilir miyiz?
I haven't time to tell you all about the tastes of Byzantium. All I can do is give you one or two more final examples. I haven't said anything about fish, forgive me, but it's easy to talk about fish. Ancient writers will talk about it at any length, but the main thing I say is to buy it fresh and eat it quickly. That's me.
İstanbul'dan bahsediyorum, anlatıyorum ama hiç balıklara değinmedim. Balıklara değinmeden de olmaz. Onlar hakkında da pek çok metin ve pek çok kaynak var. Çok şey söylenebilir. Ama balık alınacaksa ve tüketilecekse taze alın, taze tüketin, hemen pişirin. Bu da benim size tavsiyem.
But I'll give you a few ideas about meat, and I'll do it through descriptions of the generosity of the emperor to his guests. Liutprand had returned to Constantinople on a second mission in 968. Constantinople at that moment, after the death of Porphyrogenitus, had a more active, more successful, and more unpopular ruler, Nikephoros Phokas. Yes, there you see him apparently being stoned in the streets. That is the emperor and the population of Constantinople. Unpopular, of course, because his active, successful military policy needed more money, and therefore more taxes.
Size balıktan bahsetmedim ama İstanbul'un, Konstantinopolis'in yine zengin bir kaynağı ve yemek kültürünü oluşturan unsurlardan birisi olan etten bahsetmek istiyorum. Liutprand 968'de ikinci bir görevle Konstantinopolis'e seyahat eder ve döner. O dönemlerde Konstantin Porphyrogenitus'un ölümünün ardından daha etkili, daha aktif, daha başarılı fakat hiç sevilmeyen bir başka iktidar vardır. Nikephoros Phokas. Burada görebiliyorsunuz Nikephoros Phokas ve İstanbul halkı bir aradalar ve halk, yani o kentteki yaşayan nüfus imparatoru taşlıyor. Hiç sevilmezdi, hiç popüler değildi. Çünkü benimsemiş olduğu çok etkin, aktif, başarılı askeri politikalar daha fazla paraya ihtiyaç duyuyordu. Bu da daha fazla vergi demek.
Next image. So Nikephoros was unpopular with Liutprand too, either because the emperor was less welcoming or because Liutprand had become more self-important in his old age. Quote, "That day he summoned me to dine with him, but he wouldn't place me above any of his own great men, so I sat 15 places from him and without a tablecloth. Not only did no one of my suite sit with me, they didn't even set eyes upon the building where I was entertained. This dinner was quite nasty and unspeakable, drunkenly awash with oil, drenched with another very unpleasant liquid made from fish."
Bu imparatoru Liutprand da hiç sevmezdi. Çünkü imparator ona daha az hürmet eder, daha az konuk ağırlamaya uğraşır ve onunla ilgilenmezdi. Çünkü Liutprand da zaten kendisini daha çok önemli görmeye başlamıştı. Ondan alıntı diyorum. O gün beni kendisine yemeğe davet etti. İmparatordan bahsediyor. Ancak kendi adamlarının yanına yaklaştırmadı. Ben de ondan 15 koltuk uzakta bir yere, masa örtüsü bile olmayan bir yere oturdum. Benim mahiyetimdeki kişiler o gün yanıma bile yaklaşmadılar. Hatta oturduğum ve zamanımı geçirdiğim binaya dönüp bakmadılar bile. Bu verilen yemek hiç hoş değildi, hiç sözünü bile etmez. Yağ batmış ve yine çok hiç hoş olmayan balıktan elde edilmiş bir sıvıyla hazırlanmış yemekler servis edildi.
Next image.
Bir sonraki görüntüye geçebilir miyiz?
A little later, Liutprand says, when Liutprand was in his own residence, "The sacred emperor lessened my woes with a big gift, sending me one of his most delicate dishes, a fat kid of which he had himself partaken, proudly stuffed with garlic, onion, leeks, awash in fish sauce."
Daha sonra birazcık rahatlamış olsa gerek. Çünkü evine döndüğünde, yani kaldığı yere tekrar döndüğünde Liutprand anlatmaya devam ediyor. Ondan alıntılarını diyorum. "Kutsal imparator endişelerimi çok büyük bir hediye ile yatıştırdı. Bana en lezzetli yemeklerden birini, dolgun, kocaman bir balığı benimle paylaştı. Kendisi de yedi. Ve balık bol miktarda sarımsak, soğan, pırasa ile doldurulmuştu ve balık yağıyla, balık yağı içerisinde servis ediliyordu." Fish sauce diyor. Evet. Fat kid dedi. Oğlak. Tamam. Evet. Balık sosu. Evet. Evet. Teşekkür ederim.
So let's look at this incident carefully, because it's an image of the wealth and generosity of Constantinople, of the emperor in particular, as Liutprand happened not to admire it. He's being ironic. He didn't like the cooking, so he says, and wasn't grateful for the gift. That's what we're supposed to understand. But he was a diplomat. He accepted it.
Şimdi bu olayı dikkatli bir şekilde inceleyelim. Çünkü aslında İstanbul'un, Konstantinopolis'in sahip olduğu cömertlik ve zenginliğin bir görüntüsü bizim karşımıza çıkıyor. Özellikle de imparatorun sunmuş olduğu bir zenginlik ve cömertlik bu. Başkaları tarafından takdir görüyor ve Liutprand da buna hiç yüz vermiyor, hiç umursamıyor. Zaten biraz ironik davranıyor Liutprand, alay ediyor. Yemeğin pişirilme yöntemini hiç beğenmemiş, öyle söylüyor çünkü. Ve hediyeden de hiç memnun olmamış. Zaten bunu anlamamız gerekiyor yazdıklarından. Ama iyi bir diplomat olduğu için de kabul etmiş.
Next image.
Bir sonrakine geçebilir miyiz?
Now, not long afterwards... Yes, there we are. Not long afterwards, Robert, Duke of Normandy, father of William the Conqueror, so this is far away in northern France again, visited Constantinople in the time of Emperor Michael IV, about 1040. And Robert, Duke of Normandy, was no diplomat at all. I quote, "The emperor ordered his servants to supply Robert with food for as long as he wished to stay in the city. But the noble duke," this is from a British chronicle, in fact, that has just become available online, "but the noble duke, conscious of the disgrace of starving and begging for food, would not humbly accept the gift. When the emperor learnt of this, he took it as an insult."
Aradan çok kısa bir süre sonra, aradan geçen çok kısa bir süre sonra, William'ın babası olan Normandiya bölgesinin dükü Robert, İstanbul'u, Konstantinopolis'i 1040 yılında, 4. Mikalos zamanında ziyaret ediyor. O zamanlar buraya gelen Robert aslında diplomat falan değil ve ondan alıntı yapıyorum. İmparator hizmetlilerine Robert'a olabildiğince kaldığı süre boyunca devamlı yiyecek getirmelerini emretti. Ama saygıdeğer kraliyet mensubu Dük, aç kalacağını bile bile ve yiyeceğe ihtiyaç duyduğunu bile bile bu yiyecek hediyesini reddetti, kabul etmedi. İmparator bunu öğrendiği zaman da bunu bir hakaret olarak algıladı.
Next image.
Bir sonrakine geçebilir miyiz?
I'm going to bring in one last source, this is my last, that confirms the symbolic importance of the gifts of food sent by the emperor, for example, to diplomats and other honored guests. This source is Ruy González de Clavijo, Spanish ambassador to the court of the Emperor Timur in Central Asia in 1403. He passed through Constantinople on his way there and was received with honor. I'll give the quotation too. "It was on this same Wednesday that the emperor, coming back from his hunting expedition, sent across to Pera for our eating half a wild boar that he had killed himself."
Bir kaynaktan daha bahsetmek istiyorum ve yiyecek olarak sunulan hediyelerin önemini teşkil edecek ve onu onaylayacak başka bir kaynaktan bahsetmek istiyorum. Bunlar tabii ki sıradan yiyecekler değil, lüks yiyecekler ve sarayın tükettiği, sarayda servis edilen yiyecekler. İmparatorların diplomatlara veya diğer olur konuklarına sundukları yiyecek hediyeleri. Kalıntı yapacağımız kaynak İspanyol Büyükelçi Ruy González de Clavijo ve Timur'un Asya'daki sarayına konuk oluyor. 1403'te orayı ziyaret etmiş. İstanbul'dan, Konstantinopolis'ten de yolu geçiyor ve onur konu olarak yine orada da karşılanıyor. Alıntı yapıyorum şimdi söylediklerinden. Aynı çarşamba günü imparator Pera'ya yapmış olduğu av seferinden geri döndü ve kendi öldürdüğü yarım bir yaban domuzunu kesip servis etti ve yediler.
Next image.
Bir sonraki görüntüye geçebilir miyiz?
I'll take two more brief extracts from Clavijo, because he gives us hints of the tastes of Byzantium developing into the tastes of the Ottoman Empire. Clavijo is one of the earliest sources to mention the city's modern name. He says, the Greeks do not know the city by the name of Constantinople, as we in the West are wont to call it, but name it commonly Estomboli.
Size iki tane daha küçük alıntı yaparak bir bilgi vermek istiyorum. Gene aynı kaynaktan, aynı Clavijo'nun söylediklerinden. Bizans'ta Osmanlı İmparatorluğu'na aktarılan tatların olduğu gibi pek çok başka şeyin aktarıldığını zaten biliyoruz. Ve Clavijo zaten kentin bildiğimiz modern adını ilk ananlardan. Diyor ki Clavijo, Yunanlar kenti Konstantinopolis olarak anmıyorlar, bu ismi kullanmıyorlar. Bizim kullandığımız gibi Konstantinopolis demiyorlar. Ancak ona herkes İstanbul diyor.
Next image.
Bir sonraki görüntüye geçelim.
On his way to Central Asia, to the court of Timur, Clavijo visited Trabzon and went from there inland towards Erzincan, entering territory that was already subject to Timur. And he was treated honorably as an ambassador in the villages through which he passed. I quote, then they took a frying pan and set it on the fire. When it was hot, they threw the thin cake of dough into it, which as soon as it was heated and baked through, they removed. This was the only bread that they supplied to us in these villages. On the leather mat beside this bread, they would place, he says, plenty of meat, also bowls of milk, he says, and natas athedas, with eggs and honey. We'll talk about that word.
Anadolu merkezine, Orta Anadolu'ya seyahat ederken Clavijo Trabzon'dan da geçiyor ve oradan Erzincan'a yolculuğuna devam ediyor. Bu bölge zaten Timur'un himayesinde ve yönetiminde olan bir bölge ve orada da yine onur konuğu olarak büyük bir saygı görerek konuk ediliyor. Bir büyük elçi ve geçtiği köylerde ağırlanıyor. Şimdi okuyorum yazdıklarından. Daha sonra bir tava alıp ateşe koydular. Ve tava ısınınca içine çok ince bir tabaka olmak üzere, ince bir kalınlığa sahip bir hamur yerleştirdiler. Ve ısınır ısınmaz bize hemen servis yaptılar ve bize sundular. Bu köylerde gezerken, dolaşırken bize sunulan tek ekmek çeşidi bu oldu. Hemen ekmeğin yanı başında deri matın üzerinde bol miktarda et ve çanaklar dolusu süt ve natas athedas dediği bir başka ürün yumurta ve bal vardı. Bu natas athedas'a birazdan değineceğim.
Next image.
Bir sonraki görüntüye geçebilir miyiz?
That's it. So what exactly was the milk? Well, perhaps it was indeed fresh milk. Perhaps it was kaimak. Clavijo wouldn't have had a word for that. What exactly is the natas athedas? The sour cream, as it is known in Spain, that was becoming a common part of hospitality in the country that we now know as Turkey. Well, I think it's probably yogurt. Clavijo is one of the earliest sources to mention it in this context. And here it is again, almost at the same time, in the Trabzon version of the Romance of Alexander, from which I showed you two images at the beginning. What you see here, according to the Turkish text, am I right? Does this word occur in the Turkish text? Is an image of the subordinate rulers of Asia bringing bowls of yogurt to Alexander the Great.
Aslına bakarsanız o zaman bu belki de Clavijo'ya servis edilen şey gerçekten süttü. Ama süt olmadığını düşündüğü için ve İspanyolca'da böyle bir kelime olmadığı için kendisine ikram edilen yiyeceğe natas athedas, belki de kaymak diyebileceğimiz bir isim veriyor. O dönemlerde bu ülkede yaşamış olduğu coğrafyada bizim Türkiye diye bildiğimiz yerde çok konukseverlik örneği olarak ikram edilen şey acaba neydi? Belki de yoğurttu. Ben öyle düşünüyorum. Clavijo en erken metinlerde bu bağlamda yoğurttan bahseden ilk kişilerden birisidir. Ve aynı dönemde yine size daha önce ilk başlangıçta, konuşmamın başlangıcında iki tane resimle göstermiştim, iki tane görüntüyle paylaşmıştım. Alexander, İskender'in romansı diye bahsettiğim o yemekte de buna değiniliyordu. Orada da gördüğünüz gibi Türkçe metinde, acaba doğru mu söylüyorum bilmiyorum, siz bana söyleyin. Yine Asya'da boyun eğen, Asya'nın boyun eğen halklarının artık tanıştığı bir başka ürün olan yoğurdu Büyük İskender'e onlar mı sunuyordu?
Now, I've no time for a long conclusion. I just want to remind you what I've tried, what I've hoped to do, which is to show how ancient origins and medieval traditions from many parts of the world, in fact, might have gone to create the food of modern Istanbul, which you are now going to be talking about.
Aslına bakarsanız konuşmamın kapanışını yaparken çok ayrıntılı bir şekilde değinmeyeceğim ama hepinizin bildiği, takdir edeceği gibi bu çok uzaklara uzanan, kökenleri farklı farklı yerlere dağılan ancak bugün tükettiğimiz çağdaş İstanbul'un, bu memleketin yediği mutfağın parçaları oluşturan pek çok ürün farklı yerlerden birleşerek geliyor.
And I want to thank my translator. I gave her a hard job, and it is quite a difficult act, isn't it, to do this kind of thing? But thank you very much.
Thank you, sir. Bana da teşekkür etti efendim. Ben teşekkür ediyorum.
Evet, zamanımızı biraz aştık ama yani Mr. Dalby'yi burada bulmuşken soru sormamak olmaz. I know we exceeded our time, but
I'm
since
sorry.
We have you, maybe we have a couple, you can take a couple of questions.
Oh, of course.
And questions, anyone? Sorusu olan var mı? Yok mu?
There's one.
I'm grateful if you can confirm this.
I'm trying to think, but I can't think of written evidence that confirms that. But I'll look. Do you know a source?
Absolutely, we always go by three things. It has been told to me by an archaeologist, which is during the chariot races, like it was sold in the Hippodrome. I don't know, but it's a fact.
I can confirm the wine. That's a beginning. As for the fish cakes, I think it's perfectly possible, but I have not seen a medieval recipe. However, if there is in some way archaeological evidence for fish cakes, that would be a little difficult, wouldn't it? Well, I would like to know more about that. As for the ice cream, no, I doubt that ice cream was served in the Hippodrome.
For the ice cream part, they even say they brought ice from Bursa nearby Mount Olympus, but I would like to know if that justifies it.
It's conceivable from Mount Olympus there. Yes, it is conceivable, but I don't know the evidence. I would love to know the evidence.
Siz sorduğunuzu şimdi biraz düşünüyorum da hiç balık köftesiyle ilgili bir kaynak metnine rastlamadım. Zannetmiyorum. Aslına bakarsanız dedi hanımefendi, isminizi bilmediğim için kusura bakmayın. Üç tane arkeologların iddiasına göre çok tüketilen ürün var. Özellikle de hipodromda yapılan yarışlarda tüketildiğini söylenen balık köftesi, dondurma. Acaba bu doğru mu? Bundan ilgili bilginiz var mı? Onu bilmiyorum ama mutlaka şaraptır. Yani o tüketilen şeylerden bir tanesi şarap olmalı. Balık köftesi, yani arkeologlar bununla ilgili herhangi bir şey bulmamışlardır diye düşünüyorum. Çok zor elde etmek, öyle değil mi dedi. Dondurmayı da zannetmiyorum. O zaman ama dedi Bursa'dan buz getiriliyordu, kar getiriliyordu. Onun üzerine işte başka eklemeler, şerbetler eklenerek dondurma servisi yapılıyordu ve çok tüketiliyordu deniyor. Tabii elde edilebilir dedi Sayın Dalby. Olabilir, neden olmasın. Ama böyle bir kaynağa rastlamadım, zannetmiyorum.
That's one there.
It's unclear that is that a logical idea or not, because it was quite difficult to find the water sources for hygiene, for cleaning, especially for food, because it was quite limited to provide the food to Constantinople in the 4th century. So, but on the other hand, there is something which is like you're mentioning about, especially in the case of Byzantium, it's mentioning that it's,
It's great that to find the sources, especially by Golden Horn, it's great to find the, like, you know, fish.
It is.
So I would like to hear your comments about that. If you wish, I can explain it in Turkish. Daha kısa bir şekilde anlatayım. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle, Bizans araştırmaları merkezi yanılmıyorsam Boğaziçi Üniversitesi'nin şöyle, hatta değerli Evren Necipoğlu şey der bir konuşmasında, Bizans'a pardon 4. yüzyılda Konstantinopolis'in buraya taşınması, yani doğru Roma İmparatoru olarak başlaması doğru bir hareket miydi değil miydi, çünkü şöyle bir soru işareti var, muhtemelen yarın da bahsedeceğiz bundan İAŞ'a kısmında sanıyorum ki. Türkçe çeviremiyorum. işte şehir içerisinde bulunan su imkanları kısıtlı, yeme içme kaynakları kısıtlı 4. yüzyılda ve dışarıya bağlı olan bir şehirden bahsediyorum. Dolayısıyla hani Andrew'da sormak istedim, acaba bu konuda ne düşünüyor? Çünkü bizim bir Haliç gibi bir imkanımız vardı burada 4. yüzyılda. Bir balık imkanı vardı kuzey tarafından gelen ve işte yeşil topraklardan bahsediyoruz.
Okay. Well, it's a big question to answer in a couple of minutes. First, it did happen. The Constantinople did move the capital here. He didn't abolish Rome or Milan or any of the cities in Italy as a capital, but he did settle the center of the empire here. And as it turned out, it was a very good idea. He also, of course, made Christianity the state religion. And as it turned out, and in the religious conditions of the Roman Empire, that turned out to be a good idea too, in many ways. Okay, so he had some good ideas. Now then, if you are establishing a capital, a big city, you have to make big arrangements. And it takes time. It's not just the food that you have to bring here, but also the people. And I don't believe that we have very good detailed evidence on how he did either of those things. We just know that somehow he did. If the court comes here, however, if the administration comes here, then other people come here to serve the court, and other people come here to feed those people who are newly arrived in the city. Now, what was there available? There could be water, because it can be brought in by aqueducts, as we can see very well from Istanbul today, from the very impressive remains of the aqueduct there. It can be stored in cisterns, as we can also see from Istanbul today. That needs infrastructure, that needs administrative work, but if a big government is doing that, it can. What about the food? Well, we know that, from what the source that I quoted, the Geoponica, and from other sources too, that kitchen gardens, market gardens, developed around Constantinople. We don't know when, but we do know later that they were there. And this is a natural thing that happens. Ask an economist, ask a demographer about central places. Constantinople became a central place. It is already, as you saw from my very first image, a center of transport. And you saw already from my first image the emperor himself sitting on his throne directing from this center of transport. Roads came here already from Europe, from Asia. Ships came through this way, obviously they must, from the Black Sea through to the Aegean and the Mediterranean. Fish came through this way, And in some cases, they must. The fish that migrate from the Black Sea, and that the ancient Greeks already said, Strabo the geographer already said, these were the riches of Constantinople. This was the richness of the Golden Horn, that the fish on their migration through the Bosporus were diverted into the peaceable waters of the Golden Horn and easily caught there. And there's something in all of that. There were good supplies, and a new capital would quite soon attract people who want to sell vegetables and fruit to it. I didn't mention the fruit of Anatolia, but good fruit and nuts in Anatolia too. Not to be ignored. That's all I can say on that, I think.
Aslında birkaç dakikada yanıtlanabilecek olmayan, yanıtlanması mümkün olmayan çok uzun açıklaması olan çok geniş kapsamlı bir soru sordunuz ama elimden geldiğince yanıtlamaya çalışayım. Konstantin başkenti buraya taşıdığı zaman bir Milano'yu, Roma'yı ortadan kaldırmak değildi amacı. Ama kendi imparatorluğunun merkezi olmasını istedi. Bu da iyi bir fikir oldu, ispatlandı zaten. İyi bir işe yarayan bir fikirdi. Aynı zamanda Hristiyanlığı da devlet dini olarak kabul etti. Bu da işler bir fikir olduğu ispatlanmış bir şey. Büyük bir kent olarak, İstanbul'un başkent olarak düzenlenmesi hem zaman alır hem kaynak ister. Bir idare ister. Büyük bir imparatorluk vardı. Bu da mümkün oldu. Elbette hem yemeğin hem de insanların buraya taşınması zaman aldı. Bunun için de tabii ki çok ayrıntılı kanıtlarımız yok. Ama mahkeme binaları, idari binalar, özellikle de hukuki yönetim merkezi olması yüzünden o insanları, burada çalışacak olan insanları besleyecek kaynakların da buraya gelmesi kaçınılmaz olacaktı. Bu otomatik olarak, yani doğal olarak gerçekleşti. Ve zaten burada mevzu miktarda su vardı. Zaten biliyorsunuz İstanbul'un ayakta kalan haliyle bile su kemerleri, sarnıçları su olduğunu ve suyun kullanılabileceğini gösteriyor. Gidip gezebilirsiniz. Altyapı yapılması zaman aldı ama zaten mevcut bir altyapı vardı. Ve büyük bir devlet olduğu için imparatorluk bunu başarabildi. Bunu zaten Geoponika adlı metinden, ya alıntılamış olduğum metinden de görebiliyoruz. Mutfakların arkasındaki bahçeleri ya da şehri çevreleyen bostanların ne zaman ortaya çıktığını bilmiyoruz ama zaman içerisinde gelişmiş ve yaygın bir hale gelmiş. Bunu da zaten bundan önceki dönemde de İstanbul'un nakliye merkezi, her şeyin aktarıldığı, taşındığı, liman olarak kullanılan bir kent olduğunu düşünürsek böyle gelişmesi çok kaçınılmaz. İmparator, zaten ilk gösterdiğim görüntüde imparator tahtından oturup bu nakliyelerin yapıldığı merkezden her şeyi yönetiyordu. Ve bunu geliştirmesi çok kolay oldu. Bütün yollar Asya'dan, Avrupa'dan, her yönden, her taraftan gelen yollar burada kesişiyordu. O yüzden bir ürünlerin, yemeklerin, yiyeceklerin buraya gelmesi kaçınılmaz. Balıklar zaten kendi başlarına Ege'den, Karadeniz'den buraya göç ediyorlardı. Strabo'nun bahsetmiş olduğu gibi Haliç suları kış aylarında balıkların yumurtlaması için çok güzel bir yerdi. Ve bizim bu göç eden balıkların da buraya büyük bir zenginlik kattığını biliyoruz. Haliç'in zenginliği zaten hani kendi başına zenginliği tartışılmaz. Tedarik alt taraftan, alt yapı anlamında diğer malzemenin buraya tedariki de çok güçlü bir şekilde gerçekleşti. Böyle bir yeni bir başkentin, bu kadar büyük zenginliğin ve bu kadar koşulun, altyapının bulunduğu bir yerde insanları çekici olmaması zaten mümkün değil. Ve Anadolu'nun zaten bir de meyveleri var, onlardan hiç bahsetmedim. Yemişleri var, kuru yemişleri var, bunlardan hiç bahsetmedim. Bir de başka zenginlikleri, kendinden gelen zenginlikleri var. O yüzden normal diye düşünüyorum.
I need to take your microphone away. I'm sorry. Mr. Andrejabi, bugün ve yarın bütün gün bizimle olacak. Sorularınız varsa sadece kendinize saklamayın lütfen onu. Sorabilirsiniz bütün gün bizimle. I said don't keep him to yourselves, but you'll be here with us for 2 days.
Oh, I will.
Yeah. So thank you so much for this amazing speech and.
As I said at the beginning, thank you for the invitation, and
it's
has been a real pleasure to
thank
be, in,
yeah,
to be in Istanbul again.
Mr. Andrew Dalby.